Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programıyla huzurlarınızdayız. Ben program sunucunuz Sami Zorlu. Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah hayırlı bir program olur diye temenni ediyorum.
İnşallah diyelim hocam. Geçen hafta mürşitlik ve melamilik makamından bahsettik. Bundan bahsetmeye devam ediyoruz. İmam Rabbani Hazretleri'nin kaleme aldığı 227. mektuptan.
Evet, yani mürşitlik insanlara yol gösterme, irşat postu. Melamilik ise insanın böyle ihlasa kavuşmak için güzel amellerini gizlemesi, böyle mekruh, kerih yaptığı böyle hoş karşılanmayacak işlerde sergilemesi ki nefis böyle riyadan kurtulsun. Amaç bu, ama tabii burada işte İmam Rabbani Hazretleri bir tercih yapıyor. Bize bir tercih beyan ediyor. Onu dinliyoruz inşallah. Kısaca özetlemiş olduk geçen
hafta. Allah razı olsun hocam. Şeriatın sınırlarını gereği gibi korumaya özen göstermeli. Mümkün oldukça ruhsatlarla amel etmekten kaçınmalısın diye devam ediyor mektup.
En önemli esaslardan birisi, şeriatın her emrini şudur budur demeden, bahane uydurmadan, bu zamanda işte birazcık şöyle olsa falan demeden,
evet,
açık emirleri yerine getirmek, açık haramlardan da hiç taviz vermeden kaçınmak. Bak, bugün Müslümanların başına ne geliyorsa taviz vermekten geliyor.
Evet.
Esasında bu sadece bizim başımıza gelen bir şey değil. Aynısı Hristiyanlığın ve Yahudiliğin de başına gelmiş. O zaman alimler, işte hahamlar, papazlar zoru görünce, bazen bu Bizans İmparatorluğu'nun baskısı olmuş, devlet baskısı olmuş. Bazen halktan rüşvet kabilinde, ya papaz efendi şunu görme de şöyle yapsak falan filan. Biraz da papazlar da nefislerine yenilmişler. Ufak tavizler. En son din diye bir şey kalmamış ortada.
Evet, maalesef.
Şimdi aynısını bizden de istiyorlar bugün. Yani diyorlar ki başörtüsünü birazcık daha böyle gevşetin. Faiz konusunu gevşetin. Efendim işte bu eğlence kültürüne biraz daha çok fazla yer verin. İnsanlar karışık ihtilal ortamlarında eğlensinler. Efendim işte kadınlar tamamen iş hayatına çekilsin. Kimse evinde kalmasın. Erkek kadın sokaklarda çalışmak durumunda kalsın. Böylece aile bütünlüğü kaybolsun. Şimdi Müslümanlar içinde de özellikle Sufiler kılık kıyafetlerine bu haram helal dikkat etmeye çalışıyorlar. Zaman zaman gazeteler dün bir haber vardı gazetede. Tayyip Bey, Cumhurbaşkanımız İran'a gitmişti.
Evet.
Göre göre bir tane çarşaflı kadın var İran tarafından, onu görmüş. Çok dikkat çekti falan. Hiç de dikkat çekmiyor. Gayet normal.
Gözümüz alıştı artık değil mi hocam?
Hayır. Şu o gazete o ziyaretten sadece onu görmüş.
Anladım.
Yani şu anda o yaşadığımız güney sınırlarımızdaki beladan, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durumdan, İran'la yakınlaşıp işte belki beraber çözüm bulmaktan falan değil de, orada çarşaflı bir kadın görüyor.
Bunu haber yapıyor.
Çok dikkat çekici falan diye oraya sadece insanları böyle tahrik etmek istiyor falan. Şimdi tabii bunlar çok oluyor günümüzde. Bazen bizim kesim de bu hataya düşüyor. Ya sen din polisi misin? Din polisiyiz kardeşim. Yani ya sen herkesin şeyine karışıyorsun. Pantolonuna, kılık kıyafetine. Niye karışmayacağız? Yani biz karışıp da kimsenin zorla çıkartıp yenisini giydirmiyoruz ki. Sadece diyoruz ki kardeş, bak sen Müslümansın. Rabbimiz de kitab-ı keriminde bu tür kıyafeti, bu tür davranışı, bu tür hareketleri yasaklıyor. Lütfen. Belki bilmiyorsundur. Bilmediğin için de yapıyorsundur. Mazursun, ama bak doğrusu budur demeyi bile bu ülkede bu İslam düşmanı kesim imkansız hale getirmeye çalışıyor.
Evet.
Onu bile deme diyor. Kimseye karışma. Yani böyle protestan, laik bir İslamiyet anlayışı. O yüzden direnmek lazım bu konuda yani. Başörtüsü teferruattır deden birisi zaten sapıtıp gitti.
Maalesef.
Kendisi teferruat oldu.
Hı hı.
O yüzden tasavvuf şeriattan taviz vermeyi kabul etmez. Taviz, şeriatı vazgeçtik. Şeriattan taviz verilmez de ruhsatlarla bile amel etmemek diyor. Azimetle amel etmek. Yani seferdesiniz, oruç tutmamak ruhsattır, tutmak azimettir. Tutarsan daha iyi. Sufi yani olan yaklaşım, işin böyle kolayına değil, zoruna kaçmaktır.
Evet.
Yanlış anlaşılmasın. Dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolaylaştırın, güçleştirmeyin diyor, ama azimet zaten dinin içinde. dışarıdan getirilen bir yük değil yani. Hani biz bazen dini zorlaştırıyoruz. Şimdi adama diyoruz ki efendim işte şunu da yap, bunu da yap. Onlar belki sünnet. Bu azimet dinin içinde olan bir şey ama Allah-u Teala kullara kolaylık olsun diye söylemiş. Zayıf Müslümanlar için. Sufi de güçlü Müslüman olduğunu düşündüğüne veya güçlü Müslüman olma yolunda olduğuna göre sünnetleri terk etmeyecek mesela. Seferde bile olsa. Azimetle amel edecek. Azimetle amel ettiğiniz zaman merak etmeyin. Hiçbir zaman zaten şöyle bir şey var. Emirlerin etrafında sünnetler. Sünnetlerin etrafında efendim işte müstahap olan şeyler. Sonra mübah olan şeyler. Böyle yavaş yavaş bu kaleyi deliyorsunuz.
Evet.
Önce müstahapları bırakıyorsunuz. Sonra sünnetlerden vazgeçiyorsunuz. Sonra yavaş yavaş farzlar gecikmeye başlıyor. Önce sonra tamamen terki gibi oluyor. Haramlar da böyle. Hiç kimse direkt haram işlemez. Önce şüpheli bir işe girersiniz. Hı-hı. Yanlış bir yerde gezmeye başlarsınız. Halbuki Rabbimiz zina yaklaşma diyor mesela. O civarda bulunma diyor yani.
Evet.
Müslümanın bulunmaması gereken yerler var. Ne işin var senin? Olmadık bir sokakta. Karanlık bir izbe bir yerde mesela. Esrar, eroin, uyuşturucu kullanılan ne bileyim fuhşiyatın olduğu bir yerde bir Müslüman ne iş olabilir? Ha, tebliğ yapma oraya da o şekilde gidilmez.
Evet.
Başka şekilde gidilir. Tek başına gidilmez en azından. Şimdi orada olursan bir pisliğe bulaşırsın bir şekilde. İstesen de istemesen de. O yüzden Sufi şeriattan taviz vermez. Hatta ruhsatları da değil yapmaz azimetlerle amel eder.
Eyvallah.
Zira ruhsatlarla amel etmek bu yüce tarikata aykırı, sünnet-i seniyeye tabi olma iddiasına da ters düşmektedir.
Yani burada antiparantez bir şey daha söyleyeyim. Mesela bu musikinin kullanılması ruhsattır diyor İmam Rabbani. Nakşiler ne diyorlar? Bahattin Nakşibend Hazretleri'nden bir rivayetle gelen bir söz var. Hani konu daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Diyor biz müziği inkar etmeyiz ama onunla amel de etmeyiz. Çünkü ruhsattır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelin bakalım ey sahabiler bir musiki korosu kuralım da şöyle bir efendim şeyler olsun, çalgılar olsun hizmet edelim dememiş. Ha ruhsattır. Fetvasını verenler var. Ona göre amel edilebilir ama nakşiler ruhsatla amel etmedikleri için mesela musikiyi de zikirlerine falan kullanmıyorlar. Evet. Karşı gelmiyorlar kimseyle kavga dövüş etmiyorlar ama ruhsat olduğu için. Bu konuda saygı duymak lazım. Yani kimseye sen niye ruhsatla amel etmiyorsun canım? Ruhsatı bırakıp da niye azimetle uğraşıyorsun denmez. Hı hı. Çünkü asıl olan azimettir. Evet.
Azizlerden biri şöyle demiştir. Ariflerin riyası müritlerin ihlasından hayırlıdır. Zira ariflerin riyası müritlerin kalplerini Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rızasına doğru çekmek içindir.
Geçen hafta biraz bahsetmiştik. Evet. Yani bir öğretmen, bir müderris, bir mürebbi, bir müfti, bir şeyh efendi. Yani istemeye istemeye. Yani toplum içinden çıkıyorlar. Ama şu hareketi ben yapmazsam bunu kimse yapmaz. Tabi riya ikiye ayrılır. Yapmak ve yapmamak. Hı hı. Mesela bir insan ne bileyim sigara içebilir. Yani haram diyenler var, mekruh diyenler var falan. Mübah diyenler var. Diyelim ki mübah. Ama sen öğretmensen, öğrencilerin gözünün önünde püfür püfür esiyorsun böyle. Ya kardeşim ben ne yapayım, ben melamiyim. Şimdi Allah'tan şöyle bir söz var Türkçe'de. Allah'ın bildiğini kulda mı
saklayamazsın, evet.
Ya bu o kadar yanlış bir söz ki. Tabii ki Allah'ın bildiğini kuldan saklayacaksın. Canım Allah'tan korkmuyorum, kulda mı korkuyorum? Mesele o değil. Allah seni affeder. Ama kullar arasında yaptığın zaman onun reklamını yapıyorsun. Reklamını yaptığın zaman çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu o harama, o mekruha sen alıştırıyorsun. Hadi ondan sonra onlar alışınca mesela çok özür dilerim bir adam ağzı bozuk olabilir ama çocuğuna da küfür öğretiyorsa hadi oğlum söyle bakayım amcaya diyorsa ne oldu şimdi? Kendi hatasını kusurunu reklam etti. Onu hayırlı bir işmiş gibi çoluğunu çocuğunu öğretti. Bununla övündü. Bu Allah göstermesin insanı çok yanlış yere de götürür. Yani günah işlemek adamı dinden çıkarmaz. Günahın reklamını yapmak adamı dinden de çıkarır.
Evet.
Reklamı yapmak dinden çıkarır. Şimdi böyle olunca yani bir adam içki içer ama evde der ki çoluğunuz sakın içki içmeyin yaklaşmayın der. Bazısı da gel oğlum der biraz da sen erkek ol. Az bakalım bir yudumu sen iç der. Şimdi hangisi daha iyi? Yani riya deyince hep yapmak gibi anlaşılmasın. Bazen insan kendi başına kaldığında yaptığı bir işi toplum içinde yapmıyorsa ve bundan da niyeti Allah rızası için ise Yani beni beğensinler diye değil. Ya amma iyi alim desinler, amma iyi hoca desinler diye değil de. Ya arkadaş ben günahkar bir adamım. Zaten günaha batmışım. Kendi başıma kaldığımda şu hatları yiyorum. Hiç olmazsa şu topluma bir zehrim dokunmasın.
Evet.
Şu insana kötü örnek olmuyor. Bak insanlar şimdi bana bakıp abi diyorlar, amca diyorlar, öğretmenim diyorlar, hocam diyorlar. Şu talebeye, şu komşulara kötü örnek olmayayım diye yapıyorsa,
hı hı,
o da bir ihlastır.
Evet.
Derdi zaten müminin tarifinde, geçenlerde bir yerde okumuştum, İbn-i Ataullah'ta okudum herhalde. Bir müminin kalbi ölü mü diri mi?
Hı.
Bu nasıl anlaşılır diye bir soru gelmiş müritlerden. Şöyle cevap veriyor, çok harika bir cevap. Eğer diyor mürit veya mümin yaptığı günahtan utanıyorsa, sıkılıyorsa, kalbi darlanıyorsa, pişman oluyorsa mümindir. Eğer bir mümin fırsatı kaçırdığında, hayırlı bir amel fırsatı geldi, onu kaçırdı, arkasından üzülüyorsa bu adam mümindir.
Evet.
Ama tam tersi. Bir hayırlı ameli kaçırdı, umurunda değil. Bir haram, günah, mekruh işledi, bunda da seviniyor. Falanca gün şöyle yedik içtik, falanca gün şuralarda şöyle rezillikler yaptık diye övünüyorsa sağda solda. Hani Kıpti'ye marifetini sormuşlar, sirkattir demiş hesabı.
Evet.
Şöyle soyduk, şöyle enayileri kandırdık. Toplum enayi dolu, bizim gibi akıllılar işte falan filan böyle. Yaptığı haramları, hırsızlıkları da böyle marifet gibi anlatıyorsa, hakikaten bu adamın kalbi ölmüş. Müslüman hata yapar. Ama tövbe eder, ağlar, pişman olur. Kusur işler, pişman olur, ağlar. Bir de böyle övünüyorsa artık, bu adamın kalbi kararmış. Kalbi mühürlenmiş.
Evet.
Diyebiliriz. Çünkü bu adamlar yaptıkları kötülüklerle iftihar ediyorlar. Fırsat geçse bir daha yaparız bunları diyorlar. Nitekim günümüzdeki bu işte terör örgütlerde böyle değil mi?
Hı hı.
Kolay kolay pişman olmuyor hiçbirisi.
Evet.
Yani üzüldükleri şey şu, başaramadık. Başarsaydık şu kadar insanı öldürecektik. Yarıda kaldı işimiz diye üzülüyorlar. Tek pişmanlıkları bu. Halbuki ya biz insanın kanına girdik. İslam adına, din adına. Keşke bunu yapmasaydık. Vah vah bize tevbe etseler. Herkes sahip çıkacak bu tür. Yani terörist olsun, kim olursa olsun. Çünkü insanlar tevbe eden her zaman sahip çıkar.
Eyvallah.
Allah da affeder ama, hı-hı, bakıyorsunuz ki bu insanlar yaptıkları günahlar, haramlar işleri umurlarında değil. Hala batıl davada devam ediyorlar. İşte bu yüzden günaha üzülmek, kaçan iyilik fırsatına efendim üzülmek kalbin diri olduğunun alametidir. Eğer bir adam bunu dikkat etmiyorsa bilin ki kalbi ölmüştür, işi zordur.
Eyvallah. Böyle olunca elbette müritlerin ihlasından daha hayırlı olacaktır diye devam etmiş
yani
mektupta.
Yani şey efendi hani bir iş yapıyor veya yapmıyor. Hani mekruh bir işi yapmıyor kimsenin yanındaki, hı hı, kötü örnek olmayayım. Veya hani bizim evvelden bazı büyüklerimiz vardı mesela. Sigarayı gizli içerlerdi. Çok, hı, güzel bir şey bu.
Evet.
Çünkü ağzında böyle ulu orta içtiği zaman kötü örnek oluyor herkese. Ne bileyim evvelden bizim hakikaten yani bundan bir 20-30 sene önce, 40 sene önce, 50 sene önce içki içen vatandaşımız bile bunu yani sadece kendisiyle şey yapardı, münhasır kılardı. Ama şimdi filmlere bakıyoruz mesela eve içki köşeleri. Özellikle gösteriliyor, bu reklamı yapılıyor.
Hı hı.
Yani bugün elhamdülillah bizim Türk evlerinin yani neredeyse %99'unda içki köşesi falan yoktur. İçen bile köşe möşe yapmaz yani.
Evet.
Bir yerde saklar ama o şekilde. Ama bakıyorsun içki köşesi yaptığın zaman sen evine, bunu bir de filme koyduğun zaman bunun reklamını yapıyorsun yani. Yani siz de ey Türk milleti, herkes salonun en güzel itinalı köşesine içki köşesi yapsın. Gelen geçen misafire bir kadeh ikram etsin. Şimdi ne oldu yani? Kalpleri ölme ve öldürme hareketi gibi oluyor bunlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Seyrettiğimiz filmler, efendim yani herkes bir sorumluluk içinde yani. Hiçbir, herkesin imtihanı kendi efendim işte durumuna göre. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hepiniz çobansınız diyor ya. Yani okul müdürü o şekilde sorumlu. Efendim şey efendiler müritlerinden sorumlu. Patronlar geçen hafta söylemiştik işçilerinden sorumlu.
Evet.
Yani kötü örnek olacağımız işi lütfen yapmayalım. İyi örnek olmak için de özellikle şeyhler için diyor. Onların hani riyakarlık sayılmaz da. Diyelim ki hani riyakarlık gibi gözükse bile başka Müslümanın şeyinden melametliğinden daha iyidir. Niye? Çünkü melametlik yapan kendine fayda veriyor.
Evet.
Belki kendi ihlasını geliştiriyor. Diyelim ki geliştirse bile. Ama o ihlaslı hocam derken onun yaptığı tahribattan dolayı yüzlerce hatta binlerce insan ne yapıyor? Zarar görüyor. Hangisi daha iyi şimdi? Onu söyleyeyim İmam Rabbani.
Eyvallah. Bir de ariflerin amelleri, müritlerin o ameli yaparken onları taklit etmeleri açısından birer araç ve sebep yerine geçmektedir. Şayet arifler, müritlerin gözleri önünde amel yapmazlarsa, müritler bu amelden mahrum kalmış olurlar.
Ariflerden işte tabii sufileri kastediyor. Yani herkes güzel yaptığı, bildiği işle efendim yapsın ki onu örnek olsun topluma. Ama bu niyet olacak ha. Kesinlikle yani beni beğensinler. Zaten riya ile ihlas arasındaki fark şu. Riya da amaç sizin görünmeniz. Namaz kılıyorsunuz ama amaç namaz kılmak değil. Ya beni iyi bilsinler.
Evet.
Dindar adam desinler. Alışverişte bana tolerans göstersinler. Bir yere gidince beni en baş köşeye otursunlar. İlim öğreniyorsunuz. Amacınız ilim öğrenmek, halka hizmet etmek değil. Ama bilgili adam desinler.
Evet.
Şimdi tasavvufun esas ana hedefi nefsi aradan çıkarmak. Nefsi aradan çıkarınca ilim öğrenseniz dersiniz ki Allah'a ve Kur'an'a hizmet edeceğim. Efendim tüccar olsanız bu Allah'ın bana verdiği imkanlarla fakire, fukaraya, Müslümanlara yardımcı olacağım dersiniz. Sıkıntı ilimde, sıkıntı parada, sıkıntı makamda değil. Sıkıntı bunlara nefis ile beraber sahip olmakta. Bir insan şeyhlik makamına, mürşitlik makamına, öğretmenlik, müftülük makamına ulaşabilir. Oraya ulaştığı zaman amacı dini, İslam'ı yaymak, İslam'ı kalkındırmak olursa bu tür yaptığı hareketler hepsinden ecir alır.
Evet.
Çünkü nefsini yaymak için yapmıyor orada. Ama nefsini pazarlamak, nefsiz reklamını yapmak için yapıyorsa, çok büyük camide yapsa, çok fazla oruçta tutsa, ne yaparsa yapsın, ondan ecir alamaz. O yüzden nefis aradan çıkınca, çıkarırsan nefis aradan, kalır seni yaradan. Allah bu nefsimizden, sufilerin şeyine fani olmayı. Evet. Nefsi artık görmemeyi. Nefsin hissetleri nelerdir? Ben şimdi şurada bir fetva vereceğim. Ya bu fetvayı verirsem acaba nefsim bundan zarar görür mü? Acaba istenmeyen adam olur muyum? Hakkı söylersem acaba kovulur muyum? Nefsi düşünürsen söyleyemezsin. Ama hakkı düşünürsen
çok rahat
söylersin. İnşallah biz yani bunları tabii böyle yapıyoruz diye söylemiyoruz. Yapmaya çalışanlar olarak söylüyoruz. Rabbim bize nasip etsin. Bunlar
amin.
Çok Allah güzel makamlar. Nefsi bırakıp da hakkın yanında olmak, hakla beraber konuşmak, hakla beraber yürümek zorun zorunda söyleyeyim yani özellikle günümüzde.
Evet. Binaenaleyh ariflerde riyanın görülmesi müritlerin onlara uymaları içindir. Aslında riya olarak görünen ihlasın ta kendisidir.
Yani Allah için yapıldığında gösteriş gibi gözüken işler bile hatta ben şöyle bir iddiam var Sami Bey.
Buyurun hocam.
Zaman zaman yani işte toplumumuzda İslami simgeler çok azalmaya başladı. Bir mağaza ya bir tane başörtü köşesi yap da bir İslam'ın simgesi gözüksün yani. Yani İslami böyle hani zekatını veren şeyler için söylüyorum. Mağazası var, kılık kıyafet satıyor mesela. Hiç İslam'la alakası olmayan bir yaşam tarzının satışını yapıyor. Ya kardeşim koy, cuma vakti kapat. Ya molla derler, dükkanıma gelmezler. Gelmesinler. Ramazan günü ne bileyim işte ilahi çal. Ya kardeşim burası işte tekke mi derler desinler. Ya din içinde en ufak bir şeyimiz olmayacak mı bizim? İyi örnek olsak. Hem insanın kafasını müzikle zehirliyoruz. Kötü sözlerle zehirliyoruz. Hele batı müziğinle falan. Yani hani bazen yapmak da şey olur, zordur. Riyakar desinler bırak. Yani o yüzden bunları zorlamak lazım biraz. Dinimizi efendim, dinimizin alametlerini daha çok görülür, bilir olsun diye. Yapamıyoruz ama işte zorlanıyoruz değil mi? Zamanın maalesef, şartları maalesef. Kolay değil.
Evet. Riya ve ihlastan bahsediyoruz. 227. mektuptan kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le devam ediyoruz.
Şunu da ifade edeyim.
Buyurun Esra hocam.
Sen başlamadan. Ya İmam Rabbani bu kadar zor konuyu o kadar harika anlatıyor ki.
Evet muhteşem.
Allah İmam Rabbani'den razı olsun. Şimdi amin. Çoğu zaman bir yerde bir iş yapmak isteriz. Şeytan vesvese verir. Hocam bak sakın bu işi yapma ha. Riyaya düşersin. Şeytanın amacı senin ihlasını korumak değil. O hayırlı amelin gözükmemesini sağlamak.
Evet.
Sen dersin ki ya şeytan haklısın be. Şimdi ben bu işi burada yaparsam riyakarlık olur. Yapmayayım o zaman. Bir yerde insanlar batıl konuşuyorlar. Şimdi şunları uyarayım demek içinden gelir. Şeytan der ki sakın ha. Kimsenin işine karışma. Sonra sana riyakar derler. Kendisi de yapıyor ama bizi görünce falan hocalık taslıyor derler. Siz de oraya müdahale etmezsiniz mesela, gücünüz yettiği halde. Belki akrabanız, belki kendi çocuğunuz falan. Şimdi şeytan bazen riyakarlık kozunu da kullanır. Müslümanın hayırlı amel yapmasına engel olmak için. Halbuki biraz önce demiştik sohbetin ilk bölümünde. İnsan artık kendinden fani olursa ne insanları görür, ne efendim canlıları görür, ne bilmem yüksek makamları görür. Her şey gözünde eşit olur. Allah da fani olduğu için. O yüzden şeytan bazen riyayı da kullanıyor. Bunu İmam Rabbani keşfetmiş.
Eyvallah.
Ve bunu deşifre ediyor, şeytanın bu tuzağını.
Eyvallah. Allah razı olsun. Zira ihlasın faydası sadece sahibine ait olurken bundan başkaları da istifade etmektedir. Ariflerin amellerinin sadece müritlerin onları taklit etmeleri için olduğunu, aslında onların amele ihtiyaçları olmadığını kimse aklına getirmesin.
Yani bazıları demiş. Şöyle düşünebilir. Ya arifler çok büyük adamlar canım. Onların ibadete ihtiyacı bile yok. Zaten o cenneti garantilemiş haşa. Garantisi var. Ama onlar niye işte ibadet ederler? Avama örnek olsun diye. Bu da çok yanlış. Kesinlikle. Yani kimin arif, kimin cahil onu Allah bilir. Ki nice arif gözüken insanlar vardır. Zır cahildir. Belki sırf riyakar olduğu için. Nice de cahil insanlar vardır. Allah katında arif sayılırlar. İhlaslarından dolayı. Herkes ibadetle efendim sorumludur. Ölünceye kadar estağfirullah ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin diyor Sufi Kur'an-ı Kerim'de. Sufiler bunun yorumunda bazıları yakin gelince işte ibadeti bırakabilirsin deseler de müfessirlerin büyük çoğunluğu bu yakinden kasıt ölümdür. Ölünceye kadar her insan Allah'ın emirlerinden, haramlarından sorumludur. Benim ihtiyacım yok ama sırf örnek olsun diye yapıyorum gibi bir lüksümüz yok. Hepimiz muhtacız.
Evet. Böyle şeyleri düşünmekten Allah-u Teala muhafaza etsin. Bu küfrün, zındıklığın ta kendisidir.
Yani işte zındıklık böyle bir şey. Ben öyle makama ulaşmışım ki artık bu makamda ne kul kalır, ne bilmem ne kalır. İşte namaz da kalmaz, oruç da kalmaz. Ben artık ilahi hakikate ulaşmışım. Bundan sonra namaz kılsam ne olur, kılmasam ne olur falan filan gibi böyle boş kuruntular oluyor bunlar tarikatta bazen. Bazıları kendini çok yüksek makamda görüp ibadetlerden falan böyle efendim gereksiz görüp tutmamaya, oruç tutmamaya, ne bileyim namaz kılmamaya falan başlığına duyduk. Ben görmedim ama duydum. Hani bir insan namaz kılmaması günah da uçtum kaçtım diye kılmamak daha katmerli günah.
Evet.
Çünkü onu din adına yapıyorsun. Diğeri herkes biliyor ki bu adam el dünya bir herif. Dinle alakası yok. Kılmıyor namazını. Sen, ben diyorum dinin takvasında en yükseğine ulaştım. Ama buna rağmen bunu yapmasanız olur. Şimdi FETÖ denen hareket nasıl başladı? Esas FETÖ'nün en can alıcı noktası şu oldu. İslam'ı ben şöyle makama ulaştım ki siz içki içerseniz günahını ben katlanırım. Hiç size bir şey olmaz. Merak etmeyin. Sizi öbür tarafta koruyacağım. Ben arif adamım ya şimdi. Büyük arifim. Allah katında benim sözüm geçer. Siz ne halt ederseniz edin. Ben sizi korurum. Namaz kılmayın mesela. Bak bu altın bu sayısında namaz konusunu işliyor.
Evet.
Okuyucularımıza, dinleyicilerimize de tavsiye ederiz. Namaz kılmayın. Bütün namazlarınızı biriktirin, haftada bir kere kılın. İçki için, hatta herkesten çok içkisiz için. Hatta Ramazan günü elinizde böyle su bardağında bir de dolaşın oda oda ki herkes sizin oruç tutmadığınızı görsün. Niye ben arif büyük, işte ne diyor ona, Mehdi, ne bileyim, salih insan. Ya ne biçim salih insan ki? Allah'ın emirlerinin ayaklar altında çiğnenmesini ve bunun reklamın yapılmasını teşvik ediyor. Böyle irfandan Allah'a sığınırız biz. Bu cehalet, zır cehalet yani.
Evet.
Ondan sonra işte buradan geldi başımıza belalar. Hiç kimse Allah'ın emirlerini değiştirme yetkisine sahip değildir. Bizim dinimiz Hristiyanlığa benzemez. Bizde papalık yok. Yani papa ne, papa ne yapar? Papa istediğini değiştirir ve o yanılmazdır. Her ne yaparsa yapsın, papanın dedikleri kanundur. Allah'ın dediği gibi sayılır. Bizde öyle bir şey yok. O garanti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş. Onun dışında bütün en büyük gavslar ve kutuplar dahi bundan müstahni değiller. Hiçbir dinin en ufak bir emrini, haramını, yasağını tabii değişik fetva olarak hani ertelenebilir falan ama yani kökünden değiştiremezler.
Evet.
Yani Ömer Efendimiz kıtlık zamanında hac cezasını uygulamamış. Hani hikmetine binaen. Ama hırsızlığın efendim cezası el kesmek değildir deme hakkına hiçbir alim, hiçbir müftü sahip değil.
Eyvallah.
Şartlar olgunlaşırsa elde kesilir. Her türlü had cezası da kısası da uygulanır.
Eyvallah. Amelleri yerine getirme hususunda arif de mürit de eşittir. Kimsenin bu noktada amele ihtiyacının olmadığı söylenemez. Sizin
hem
de söylediğiniz gibi.
İhtiyacı yok diyemez, hem de ben başkasının amelini de değiştiririm. Onun da hakkımız yok.
Evet.
Yani Sami, ben size namazı 3 vakit kıl, 2 vakitin günahını ben çekeyim, ben sana fetva veririm deme hakkım da yok.
Eyvallah.
Evet.
Burada nihayetinde söylenebilecek olan, ariflerin amellerinde müritlerin de onları taklit etmek suretiyle faydasının olduğudur ki burada onlar da göz önünde tutulmuş olmaktadırlar.
Eyvallah. Yani burada işte toplumun faydası için zaman zaman nice sufiler biliyorum ben. Esasında onlara kalsa Allah ile beraber olmak, halvette yaşamak isterler ama mecburiyetten, istemeye istemeye halkın içine irşada çıkıyorlar. Zaten burada fark şudur, yani gerçek mürşitler bunu Allah için yaparlar. Yani nefislerin davası için yapmazlar. O yüzden bu tür insanlara benzemeye çalışmak lazım. Sakın ha melamiyim falan diyerek böyle hafif tavırlar, hafif davranışlar bir mümine yakışmaz.
Evet ki ve bu itibarla da buna riya denilmektedir diye mektubun bu kısmında tamamlamış.
Eyvallah.
Özetle her işinde ve sözünde son derece dikkatli ve gayet uyanık olmalısın diye mektubun sonunda devam ediyor.
Eyvallah. Yani zaten tasavvuf demek uyanık olmak demek. Hiçbir nefesi bile, yani bu söylediğim söz inşallah ahirette vebal olmaz. Tam yapamıyoruz çünkü. Hiçbir nefesi boşalmamak. Bırak yani mahallelerine davranışlar, gülmeler, kahkahalar. Her nefesi yani hakkıyla alıp vermek zor iş ama inşallah bu yolda olmaya çalışalım. Biz en azından hatalarımızın farkında olursak Rabbim belki nasip eder.
İnşallah. Zira halkın çoğu bu zamanda hep istek peşindedir. Bu makama ters şeyler ve cahillerin değerli büyüklere sataşmalarına sebep olacak davranışlar senden sadır olmasın.
Şimdi halk bir kere müritlerde hep şeyhten, mürşitten böyle taviz vermesini, birazcık tarikatı yumuşatmasını, ya efendim işte şu alışverişleri yapsak ne olur canım, hem bak tekiye de faydamız olur, şöyle şöyle ortamlara gidiversek ne olur, olmadık mesleklere girsek ne zararı var canım gibi, hep böyle şeyh efendiyi ayağını kaydırmak demeyeyim ama ondan tıp taviz koparmaya çalışırlar. Şeyh efendi orada sağlam duracak. Evet, tasavvuf merhamettir, müritlere merhamet gerekir ama bu yani dini konularda tavizi gerektirmez. Bir de orada çok güzel bir cümle kullandı. Son cümlen çok önemliydi.
Bir daha okuyalım Sami hocam.
Kardeşim, yani bugün tasavvufa gelen lafların hepsi sufilerin, yani sufi tasavvufu dost gözüken sufiler tarafından
getiriliyor,
kaynaklanıyor. Niye? Yanlış işler yapıyorlar. Oku sesle o cümleyi tekrar.
Bu makama ters şeyler ve cahillerin değerli büyüklere sataşmalarına sebep olacak davranışlar senden sadır olmasın.
Şimdi İlahiyat Fakültesi'nde bazı hocalarımız tasavvufa çok karşılar. Sebebini sordum bir hocamıza. Ya dedi, falanca yerde yaşıyorum. Orada efendim filanca bir tasavvuf büyüğü var. Müritler geliyorlar. Kışta çamurda yola dizüstü çöküyorlar. Trafiği tıkıyorlar. Yolu engelliyorlar. O eve karşı böyle rabıta yapıyorlar. Ya şimdi Allah aşkına, yani bir kere sufi o kadar hassaslı kul hakkı konusunda. Devletin yolu. Vatandaşın hakkı. Çekil diyoruz, bize kızıyorlar. Bize cahil diyorlar. Adam kendi cahillik yapıyor. Yolu trafiğe tıkıyor. O kadar hassas olacağız ki. Yani caminin etrafında arabamızı park ettik kardeşim. Yani trafiğe tıkama. Gelen geçen adam, ya şu camiye gelen cemaat arabasını ulu orta park etmiş. Bak buradan geçemiyorum. Hastam var. Çocuğum okula yetişecek diye İslam'a laf gelmesin. Ha bu bizim belki avamın hassaslığı. Bir de tasavvuf büyükleri. Yani bir laf söylediği zaman bu laf nereye gider? Nasıl anlaşılır? Dervişlere bir şey emrettiği zaman, eğer yanlış bir işse o emredilen iş, nasıl toplumdan tepki görür? Bunun da hesabı yapılması. Yani tasavvufa leke düşürmeyelim lütfen. Yani bugün tasavvufa en çok zarar verenler, en çok sufiyim diyenler oluyor bazen. Ama farkında değiller. Öyle işler icat ediyorlar ki dinde imanda olmayan. O yüzden sevgimizi de kontrolü seveceğiz. Yani mürşide öyle şeyler atfediyorlar ki, uçar, kaçar, her şeyi bilir. Bilmez. Bu sefer bunu duyan, kardeşim bu ne biçim, bu tasavvuf yeni bir din mi diyor ya? Sizin işte şeyhiniz peygamber mi diyor? Bu şeyi vermemek lazım.
Evet.
İzlenimi. Tasavvufa cahillerin sataşmasına siz sebep olmayın.
Eyvallah.
Yani en güzel bir yola laf getiriyor. Sırf bu cehaletten dolayı maalesef bu konuda hassas olalım diyor İmam Rabbani. Sakın ha diyor, sizin davranışlarınız, sizin tutumlarınız. Hani Bahattin Akşemazı çağırmış alimleri bir gün. Demiş ki alimlere, ya demiş sünnete uymayan bir hareketimizi gördünüz mü, söyleyin değiştirelim. Demişler efendim hiçbir hareketinizi görmedik. Yani şu kafanızdaki taktığınız o külahınız birazcık böyle bir sizi farklı gösteriyor. Bu da sizi meşhur yapıyor falan filan. Hani bu çok hani normal gözükmüyor deyince iyi madem demiş, çıkarmış o külahını, vermiş gitmiş birine. Yani o yüzden mesela Musa Efendi hayatına bakıyoruz. Zamanımızdaki sufi güzel insanlara öyle bakıyoruz. Pek çok Türk toplumuna ters kıyafetlerde bol pardesör tipi, diz kapağına kadar falan. Ama göründüğü zaman da hiç böyle ya bu adam uzaydan mı gelmiş izlenimi vermiyor.
Eyvallah.
Tesettüre tam uygun, sünnete tam uygun.
Toplumun
ya biz onlar gibi mesela uygun yapamıyoruz. Keşke yapabilsek. Ama tasavvufu da laf getirmiyor.
Evet.
Öyle bir giyiniyorsunuz ki mesela şimdi böyle falan. Bakanlar böyle hani kimisi de böyle sirkten kaçmış gibi falan.
Maalesef.
Yani dikkat edeceğiz yani. Tamam Kur'an ve sünnetten en ufak taviz vermeyeceğiz. Ama böyle laf da getirmeyeceğiz.
Evet.
Bu tabii ariflerin işte tutturabileceği ince bir çizgi.
Evet, Allah razı olsun hocam. Mektubun sonunda da her vakit Allah-u Teala'dan istikamet talep et demiş.
Amin diyoruz.
Amin diyelim.
İstikamet üzere olalım inşallah. Ve
sorularımıza geçmiş olalım hocam. Bir sorumuz var konumuzla da alakalı. Düzgün bir tasavvuf ve tasavvufi hayat için neler yapılmalıdır demiş bir dinleyicimiz.
Yani düzgün bir tasavvuf hayat için İmam Rabbani'den cevap verirsek, gerçi önümüzdeki mektubun şeysi oldu biraz, konusu oldu.
Özetlemiş olurum
en azından. İki şey, şeriata yapışmak ve sağlam bir mürşide sevgiyle bağlanmak. Kalbimizde ama şöyle tabii, iyi araştıracağız. Yani siz doktora gideceksiniz. Diyelim ciddi bir ameliyat geçireceksiniz. Daha önce 100 kişi ameliyat yapmış, hepsini iyileştirmiş. Nadiren de ölenler olabilir ama genelde başarılı bir cerraha mı gidersiniz? Daha mesleğe yeni başlamış, hiç başarısı bilinmiyor. Tam tersine herkes dini öbür tarafa göndermiş bir doktora mı gidersiniz, değil mi?
Başarılı olan.
Bunu araştırdınız. Artık doktor size ameliyata karar verdi. Dediniz doktor bey, yani beni kesme, işte bana iğne vurma, ne bileyim. Yolun ortasında şüphelenmek olmaz. Yani tabii bariz bir hatasını görmediğiniz sürece.
Evet.
Doktora teslim olalım. Doktor böyle aksayarak geliyor. Hani belki hani içmiş, ne bileyim, olur ya. Tabii yani. Oradan kalkarsınız. Ya bu adam ağzı kokuyor, içmiş. Şimdi benim bağırsamı keseceğim, kalbimi keser diye korkarsınız.
Evet.
Ama hiçbir dışarıdan zahiren yanlışını görmediniz. Meyveleri çok güzel. 30 yıl, 40 yıl sırat-ı müstakim üzerine olduğu malum. Hah, o zaman şeytan vesvese verir. O vesveseye kapılmadan bir yani belki bu Kur'an ve sünnete uyma konusunda sıkıntı yok zaten, herkes bunu kabul ediyor. Buna her kardeşimiz rahat anlar da tasavvufun belki zor anlaşılan ikinci meselesi bir mürşid-i kamile teslim olmak. Tasavvuf metodolojisinin farkı bu. Ben işte iyi bir tefsirci olacaksam iyi bir tefsir hocasına talep olmam lazım. Arapça öğrenmem lazım. Onun ilmini efendim dinlemem lazım. Ona talebelik yapmam lazım. Aynen bunun gibi yani. İyi bir berber olacaksın, iyi bir berbere çırak olacaksınız. Yani iyi berbere çırak olmadan insan berber de olamaz, marangoz da olamaz. Hiçbir mesleği yapamaz esasında. Yani en basit meslek. Yani bir efendim aklıma gelmiyor şu anda, söylesem de bak bazıları kızar. Aşçılık desem aşçılar kızar, şoförlük desem şoförler kızar. Çünkü niye? Dünyada kolay meslek yok esasında. O yüzden kızarlar. Der ki şoför, ya kardeşim araba sürmesen kolay zannediyorsun da gel bakalım İstanbul trafiğine dolmuşu sür. Veya gel bakalım hadi bir türlü yap. De bir bakalım ne kadar kafana tas tabak yersin lokantada. Yani güzel pişiremezsen manasını söylüyorum.
Evet.
Basit meslek yoktur. Hele hele ruh ilmi, maneviyat ilmi, görünmeyen bir alem ile irtibata geçip ruhumuzu terbiye etme ilmi. O kadar zor ki. Burada işte bu tecrübeli bir mürşide sevgiyle bağlanmak geliyor. Bulamazsak da o zaman Kur'an ve sünnet ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çokça salavat getirmek diye söylüyor bazı sufiler.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli bilgilendirmelerinizden dolayı diyelim ve programımızın sonuna gelmiş
olduk ama istersen bir soru daha var sanki. Şu tamam, menkıbelerle alakalı. Onu da almış olalım.
Tasavvufi menkıbeler konusunda sıkıntılar var. neden bir tasavvuf ortaya konamıyor deniliyor bir soruda.
Yani menkıbeler, bu konuda neler söylersiniz? Bizde çok hani kıssalar, menkıbeler, tasavvuf kitaplarında çok fazla vardır. Zaman zaman bu soru bize de talebeden çok gelir. Ya hocam böyle şey mi olur bu çağda? İşte böyle menkıbe mi olur? Doğru. Şimdi menkıbeler yani Allah dostlarının böyle Kur'an ve sünnete uygun olması gereken günümüze güncellenmiş işleri. Ama bunlar bazen rivayetlerde sıkıntı oluyor. Yani şimdi Cüneyd-i Bağdat Hazretlerinden bilmem kimden gelen rivayetler, 700-800 senelik rivayetler bunlar. 900 senelik rivayetler. Kur'an değil ki, garantisi yok ki bunların. Ya gören adam yanlış görmüştür veya doğru görmüştür, onu duyan adam yanlış duymuştur. Şimdi bu menkıbelerin arasında pek çok böyle değişikliklerle karışmıştır. Biz bir menkıbe Kur'an ve sünnetin ruhuna uygunsa onu alırız, onunla amel ederiz. Dediğim gibi yani Kur'an ve sünneti güncelleyen, yanlış anlaşılmasın, güncellemekten kastım şu: o sünneti, o Kur'an'ın emrini bu günde en güzel uygulayan işte Allah'ın sevdiği kullar oluyor. Kalplerini, gönüllerini Kur'an'a açtıkları için.
Evet.
Onların halleri güzeldir ama bunlar tarihseldir. Kur'an ve sünnet tarihsel değildir. Zamanı süzdür ama senin benim bugüne uyarlamam. Bizim bir hocamız vardı İlahiyat Fakültesi'nde. İşte yani sakallarınız kesin falan derdi. Ya hocam sakal sünnet derdi. Oğlum derdi, ben şimdi farzı kurtarmaya çalışıyorum.
Eyvallah.
Yani kızların başörtüsünü kurtarmaya çalışıyorum. Bir de sizle uğraşmayayım derdi. Gerçek payı var şimdi hani. Yani farzı kurtarmak için sünneti, ama bunu da böyle her gelmiş geçmiş bütün zamanlar için bir örnek alamayız. Bu geçici bir zamanda, zor zamanda belki bir tedbirdir ama normal zamanda, değil mi, sünnete de uyacağız yani.
Eyvallah, imkan yani, varsa.
İmkan varsa hani. Bunun gibi o gün için o hocamız çok hikmetlice bir, kendince bir karar almış ve çok saygı gördü bu kararı. Ya ben dedi farzı kurtarmanın peşindeyim. Siz de yani beni zor duruma sokmayın diyordu.
Evet.
Ama zaman değişir. Artık herkes efendim sakın ha zinhar sakal bırakmayın denmez yani. Denmez çünkü niye? Şartlar değişmiştir. Aynı nasıl ki fetvalarda müftü efendi zamana ve zemine göre fetva verir. Sufiler de zamana ve zemine göre o hadisi, o ayeti, o emri en güzel şekilde yaşıyorlardı. Ama aradan geçmiş 500 sene. Mesela şimdi okuyalım İbrahim bin Ethem'in hayatını. Hayattan uzak durun, sakın abi padişahlara yaklaşmayın. Yani uzak durun, uzak durun. Ama bugün tasavvuf tam tersi. Çünkü toplum bir felakete gidiyor. Ne kadar çok sufiler, müminler, Müslümanlar, salih insanlar, öğretmen olsa, asker olsa, polis olsa o kadar iyi. Çünkü İbrahim bin Ethem zamanında İslam orduları bütün dünyayı fethediyordu.
Evet.
Bütün Müslümanlar zahid olsa hiç kimsenin umurunda değildi. Bugün tam tersi. Zaten şuurlu Müslüman sayısı çok az. Onları siz züht yapın, dağların başında ibadetle meşgul olun derseniz toplum tamamen çökecek. Öğretmen olmayacak, salih öğretmen, salih doktor, salih idareci, yönetici. Bugün tam tersini söylüyoruz. Ama kıyamete doğru mesela tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamete yakın diyor, bir müminin en hayırlı malı dağ başında otlatacağı ve besleneceği koyunlarıdır.
Evet.
Öyle zaman gelecek ki artık topluma girseniz kesin zarar göreceksiniz, çoluğunuz çocuğunuz. 3-5 koyun alıp bir dağın tepesinde bir mağara yerleşip orada ibadetle meşgul olmak farz hale gelecek günlerde, geleceklerde. Şimdi sufi menkıbelerde bu garanti olmadığı için biz bakacağız. Bugüne uyan var, uymayan var. Uyanları söyleyeceğiz, uymayanları o zamanla alakalı diyeceğiz. Bir kısım batıl oluyor mesela.
Evet.
Menkıbeler şey efendi diyor ki müriden git babanın başını kes. Adam gidip babasının başını kesiyor. Meğer ki annesi yanlış bir iş yapıyormuş. O adamın kafasını kesmiş oluyor. Ya şimdi böyle bir yol açarsak bu yolun sonu gelmez ki. Yani böyle bir yol açınca yarın da başka bir şekilde der. Hikmetin sonuna kere görünce iyi diyorsun ama İslam'da böyle bir ceza şeysi de yok yani.
Evet.
Dört şahit olmadan, değil mi? Böyle bir şey de yok. O yüzden bunlar hassas konular. Tasavvufa laf getirmeyelim demiştik ya biraz önce.
Evet.
Menkıbeler de böyle. Lütfen kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli tasavvuf sever kardeşlerimiz, bir anlattığımız menkıbe yanlış anlaşılacaksa, hatta hiç anlaşılmayacaksa, hatta yanlış anlaşılacaksa ayet değil, hadis değil.
Evet.
Yani ayet ve hadise korkumuz yok. Kim nasıl anlarsa anlasın, kimsenin keyfi için ayeti ve hadisi saklamayız.
Eyvallah.
Amma ve lakin menkıbelerde bu garanti yoktur. Yanlış rivayet edilmiş olabilir, yanlış anlamış olabiliriz. Bir son örnek vereceğim.
Buyurun.
Bir hoca efendi bir köyde şey yokmuş, su yokmuş. Millet teyemmümle namaz kılıyor. affedersiniz merkeplerle su getiriliyor köyün dışından. Demiş ki merkebin sesi duyulunca abdest bozulur. Su geldi yani teyemmüm zahil oldu. Meşhur kaydı. Sonra bunun başı unutulmuş. Bir hoca efendi gelmiş. Ne zaman bir eşek anırması sesi duyulursa herkes abdest tazeliyor. Ya demişler niye böyle yapıyorsunuz? Eski hocadan duyduğumuza göre eşek anırınca abdest bozulur. Köye su gelmiş. Her tarafta kuyular var. Ama o suyla alakalı irtibat unutulmuş. Son tarafı kalmış. Bazen menkıbeler böyle olabiliyor. Dikkat edelim yani.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programının böylelikle sonuna gelmiş olduk. Programımızı bitirirken bir hatırlatmada bulunalım. Her hafta hatırlatıyoruz gerçi ama programımıza 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Burada kıymetli hocamız Süleyman Derin Bey soruları cevaplıyor. Sizleri de bilgilendirmiş oluyoruz diyerek sizleri en kalbi duygularımızla canı gönülden Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.